Şu ana kadar Tanrı benim diye adlandırılan vaizlerimiz bugün itibariyle sona erdi. Mısır'dan çıkış kitabında yaratıcı kendini 7 defa seçilmiş halkını tanımladı. Tamam mı? Birinci seride Tanrı yanan çalıda göründü. Hatırlıyor musunuz? İlahi bir ateş, dünyevi bir çalı. Ve ikisi bir araya geldiler. Ve İsa Mesih gelince Tanrılığı ve insanlığı bir araya gelerek Tanrı'nın nasıl bir Tanrı olduğunu bedenleştirdi. Yaratıcının özel ismini öğrendik. Ben, benim diye. Ezeli, ebedi olan, değişmeyen, sadık Tanrı. Ben var oluyorum. İkinci seride Tanrı'nın bir kurtarıcı olduğunu öğrendik. İsrailleri nasıl Mısır'daki kölelikten kurtardıysa, bizi de günaha olan köleliğimizden kurtarmak istiyor, değil mi? Ve onların nasıl vaat edilen ülkeye götürdüyse, bizi de cennete götürmek istiyor. Tanrı bir kurtarıcı. Üçüncü seride, çöldeyken halk hayal kırıklığına uğradı. Hatırlıyor musunuz? Susadılar, en sonunda suya geldiler ama maalesef su acıymış. Onu içemediler. Ondan sonra Tanrı bir mucize yarattı ve o acı suyu tatlıya dönüştürdü. Ve hayal kırıklığından nasıl üstesinden gelebiliriz öğrendik. Ve Tanrı bizim acılarımızı tatlıya dönüştürmek istiyor. Ve Tanrı kendini size şifa veren Rabbenim olarak tanıttı. Dördüncü seride Tanrı kıskanç bir Tanrıyım diye ilan ederek bizi ilancı ilahlardan dolayı uyardı. Hatırlıyor musunuz? Yalancı dolmalardan uyardı. Çünkü onlar sana diyorlar ki beni yersen tatmin olursun ama maalesef doğru değil. Yalancı. Onlardan nefret ediyorum. Mangal yaparsak onları getirmeyin buraya. Tamam. Ve kıskanç olduğu için oğlunu bizi kurtarmak üzere dünyaya gönderdi. Hayatlarımızdaki bütün putları yıkıp kendimizi sadece ve sadece Tanrı'ya teslim olmamızı istedi. Ve olalım diye kutsal ruh içimize Tanrı'nın kıskançlığı yaşatacak. Beşinci seride Tanrı'nın iyiliksever olduğunu öğrendik ve bizim de yoksullara bakmamızı istiyor. Fakat yeniden doğmadıkça bu mümkün olmadığını gördük. Yeniden doğduğumuzda ise Tanrı'nın öz yapısına sahip oluyoruz. Biz de iyiliksever oluyoruz ve büyük bir cömertlikte bulunuyoruz. Yoksa bu gerçek bir kilise olamaz. Ve geçen hafta Tanrı'nın bizi kutsal kılan bir Tanrı olduğunu öğrendik. İsa Mesih çarmıhta gerilerek kutsallaşmamızı tamamladı. Ve İsa Şabat günü kavramı kendisinde gerçekleştirdi. O bizim Şabat günümüz oldu. Ona gelip ve bütün çabalarımızdan, bütün dinimizden kendimizi haklı çıkarmaktan dinlenebiliriz. Çünkü tamamlandı çarmıhta. Ve onun huzurunda sonsuza kadar rahat ederiz. Ve bu hafta bunun hepsini vahiy yoluyla öğrendikten sonra Musa ve Tanrı'nın halkı şimdi Sina Dağı'ndan, çölenin ortasından vaat edilen ülkeye doğru gitmek zorunda kalıyorlar. Tanrı onlar diyor ki tamam şimdi kim olduğumu öğrendiniz kapsamlı bir şekilde. Ben böyle bir Tanrıyım. Şimdi sizin göreviniz dediğim gibi size söylediğim gibi vaat edilen ülkeye vaat edilen ülke her zaman o tarafta oluyor değil mi? Lydia hala oraya nasıl orada? Balla sütle akıyor mu? tamam. ve Tanrı diyor ki sizin göreviniz artık oraya gitmek ve benim nasıl bir tanrı olduğumu oradaki uluslara yansıtmaktır. Siz kutsal olmanızı istiyorum ve nasıl bir tanrı olduğumu ona göre yaşamalısınız. Bütün uluslar görsünler, gelsinler, iman etsinler diye. Tanrı'nın planı oydu İsrailoğulları. Ve diyor ki şimdi mirasınızı almaya gidin. Kalkın, sütle balla akan ülkeye gidin. Hadi çocuklar yola çıkın. Çıkma zamanı geldi. Ve Musa ne diyor? Hayır, gitmiyorum. Tamam mı? Okuyalım beraber bence. Herkes boşu boşuna bakıyor. Büyük peygamber Musa Rab'e hayır mı dedi? Okuyalım. Bana inanamazsınız. Mısır'dan çıkış 30. bölüm 12. ayet. Evet. Sayfa 92. Bölüm 33 ayet 12. Sayfa 92. Musa Rab'e şöyle dedi. Bana bu halka öncülük et diyorsun. Ama kimi benimle göndereceğini söylemedin. Bana seni adınla tanıyorum. Senden hoşnutum demiştin. Eğer benden hoşnutsan, lütfen şimdi bana yollarını göster ki seni daha iyi tanıyıp hoşnut etmeye devam edeyim. Unutma, bu ulus senin halkındır. Rab, varlığım sana eşlik edecek diye yanıtladı. Seni rahata kavuşturacağım. Musa, eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse, bizi buradan çıkarma dedi. Yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden değil mi? Ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edebiliriz. Rab söylediğin gibi yapacağım dedi. Çünkü senden hoşnut kaldım. Adınla tanıyorum seni. Musa ne diyor Rab'e? Diyor ki sen bizimle gelmezsen biz gitmiyoruz. Yani çölde Sina dağında kalmayı sensiz vaat edilen ülkeye gitmeye tercih ediyoruz. Tamam mı? Yani sen gitmezsen biz çölde kalacağız. Mirasımızı almaya kalkmayacağız. Çünkü yapamayacağız ki. Ne yapabiliriz? Sen gelmezsen biz gitmiyoruz. Tamam, sen bize bir yasa verdin. Ve o yasa kutsal. Yani taş levharla yazılmış bir yasa. Ama yani geçen hafta gördüğümüz gibi 32. bölümünde hemen günaha düştük. O yasa verilmesine rağmen, ya o yasa bizi kutsal kılmak için yetmez ki. Yoksa herhangi bir din gibi olacağız. Yani geçmişlerde Allah bir peygambere bir söz verdi. O peygamber onu yazdı, bir kitap oldu ve şimdi ona göre yaşamaya çalışacağız. Ve Musa diyor ki hayır. Ona göre yapamıyoruz. Biz farklı olacağız. Herhangi bir dinden farklı olacağız. Sadece bir yasaya uyarak değil. Sen bizimle gel. Ne olur. Yoksa gitmiyoruz. Peki Tanrı'nın varlığı neden o kadar önemli? Musa için, bizim için. Musa'ya göre son derece önemliydi ama neden? Dedi ki olmazsa gitmiyoruz. Dedi ki Tanrı'nın varlığı olmadan Tanrı'nın halkı olmaz aslında. Yani başlamadan bitti. Bu iş başlamadan bitti. Burada çölde öleceğim. Değil mi? Tanrım, senin bütün bildirdiğin tasarıların var ya, işte onlar olmayacak. kutsal halk olmamızı, diğer ulusları görkemini yansıtmamızı, onları sana çekmemizi, senin varlığın olmadan, yani senin yokluğunda bu asla gerçekleşmeyeceğiz. Olmaz. Tanrı'nın varlığı yoksa Tanrı'nın halkı da olmaz. İş başlamadan bitti. Peki neden o kadar vazgeçilmez? Neden Tanrı'nın varlığı o kadar önemli? Dört sebepten bu ayetlere göre. Birincisi, Tanrı'nın varlığı bize eşlik edecek. 14. ayette diyor ki, varlığım sana eşlik edecek. Yani refakat edecek, tamam mı? Geçen gün bu hafta biz eve gidiyorduk. Ben ile Aaron'la beraber, bizim 9 yaşındaki çocuk. Eve gidiyorduk, yürüyorduk. Orada mahallemizden yaşlı bir teyzeyi gördük. Onu tanıyoruz. O bana değil, Aaron'a dedi ki, evladım, çünkü tabii ki teyzeler o şekilde konuşuyorlar her zaman. Evladım, kolumu tutarak beni bu yoldan geçirir misin diye sordu Aaron'a. Teyzeler, senin teyzen öyle mi konuşuyor? yani teyze kendisine eşlik edecek birisine ihtiyacı vardı, tamam mı? Tek başına bizim evimize yakın olan yol çok tehlikeli aslında. Arabalar inanılmaz hızlı geçiyorlar. Bu teyze anladı ki tek başıma bu yoldan geçiremem. Bana eşlik edecek birisine ihtiyacım var. Ve Aaron'a sordu ve Aaron'dan çok gurur duydum gerçekten. Onu ta eve kadar götürdü. Bir gemi yabancı bir limana yaklaştığında ona bir kılavuz gemisi geliyor. Ona rehberlik etmek için. Ve o kılavuz gemisi o gemiye yanaşıyor ve diyor ki, beni takip et ve seni doğru yolu göstereceğim. Çünkü burası yabancı sular ve çok tehlikeli olabilir. Ve aynen öyle İsa Mesih bizlere bir yardımcı göndereceğini vaat etti. Ve aynı kelime kullandı aslında. Bu kılavuz kelimesi kullandı. Kutsal Ruh hakkında. Dedi ki, Kutsal Ruh size yanaşacak ve size rehberlik edecek. Çünkü siz yolu bilmiyorsunuz. Tehlikeli olabilir. Kaybolursanız eğer, kim size yardımcı olacak? Ve Kutsal Ruh geldi o yüzden. Bize eşlik etmek için. Ve aynen öyle. Tanrı diyor ki, benim varlığım size eşlik edecek. Yani sizi vaat edilen ülkeye götüreceğim. Çünkü siz orası bilmiyorsunuz. Ama o biliyor. İkinci sebepten Tanrı'nın varlığı bizi rahata kavuşturacak. 14. ayete göre. Yani endişelerinizi kaldırıp sizleri avutacağım diyor Rab. Tecrübeli birisinin yanımızdayken kendimizi daha rahat hissediyoruz, değil mi? Mesela ben öğrenciyken İngiltere'de bir restoranda çalışıyordum. Ve yani aslında çok acemiydim. Hiçbir şey bilmedim. Bir gün herkes gitti. Ben tek başıma o mutfakta kaldım. Yarım saat sonra 300 kişi gelecek. Onlara öğle yemeği yedireceğim. Ve kendimi çok yani panikladı aslında. Panikladım çünkü ne yapacağımı bilmedim. 300 kişi gelecek ya, ne yapacağım? Ve o anda bizim baş aşçımız geldi ve elini benim omuzuma koydu ve bunu yapabilirsin dedi bana. O kadar. Hiçbir şey yapmadı. Bana yardım etmedi. Ama ben öyle sakinleştim ki, yani hemen özgüvenim arttı, hemen kendimi güvende hissettim. Evet, yapabilirim. Superman gibi 300 kişi yedirdim. Ondan sonra o işten ayrıldım. Ama yani sorma. Ama tecrübeli birisi yanımızdayken kendimizi daha güvende hissediyoruz, değil mi? Sakinleşiyoruz. Ve Tanrı diyor ki benim varlığım benim varlığım sizi rahata kavuşturacak. Ve aynen öyle. Yani biz bir kilise olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani tamam, Bagdat Caddesi'nde ilk kiliseyiz. Ya bir Bagdat Caddesi'nde bir kilise nasıl kuruluyor kim bilir? Ben bilmiyorum. Ama Tanrı bizimle. Bunu siz yapabilirsiniz diyor bize. Ve bize eşlik ediyor. Ve onun varlığını hissettiğimizde özgüvenimiz artıyor. Kendimizi güvende hissediyoruz. Evet, yapabiliyoruz. Değil mi? Ondan sonra 16. ayette Musa dua ediyor şöyle: yoksa benden ve halkından hoşnut kaldığın nereden bilinecek? Bize eşlik etmenden, değil mi? Yani Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın bizden hoşnut kaldığını kanıtlayacak. Tamam mı? Hristiyanlar şu telaşta değiliz. Yani acaba Tanrı bugün benden hoşnut kaldı mı, kalmadı mı? Beni seviyor mu, sevmiyor mu? Beni kabul ediyor mu, kabul etmiyor mu bugün? Bizim için öyle bir şey hiç yok. Bizi seviyor, onu kanıtladı çarmıhta. Bizden hoşnut kaldı. Neden? Çünkü bize baktığında oğlunu görüyor ve oğlundan hoşnut kaldı. Ve ve onun varlığını hissettiğimizde Tanrı'nın bizden hoşnut kaldığından emin olabiliriz. O zaman Tanrı'nın huzur çok önemli bizim için. Ve dördüncü bir sebepten Tanrı'nın varlığı bizi farklı kılacak. Yani Musa diyor ki ancak o zaman benimle halkın yeryüzünün öteki halklarından ayırt edebiliriz. İngiltere'deyken ilk evlendiğimiz zaman ben bir ofiste çalışıyordum ve benim ofisim, tek başıma bir ofise sahiptim, benim ofisim mutfağın yanındaydı, tamam mı? Ve ne zaman ki, ve İngilizler çok çay içiyorlar, tamam mı? Ne zaman ki bir kişi çay yapmaya kalktı, her zaman benimle konuşuyorlardı. Ben hiç iş yapamadım ama bir sürü kişiyle tanıştım, tamam mı? Benim için önemli olan o aslında. İnsanları çok seviyorum. Ve yani gün boyunca 9'dan 5'e kadar yani yüzlerce kişi geldiler, çay yaptılar, benimle konuştular. Ve aslında tuhaf bir şey oldu. Hiç tanımadan bir kişi bile benimle konuşunca şöyle dertleşmeye başladı. İçini dökmeye başladı. Çok enteresan. Ve şöyle diyorlardı. Mesela bunları hepsi gerçekten yaşadım. Bir bebeğe sahip olmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Ve şöyle dertleşiyor benimle. Adamı bilmiyorum. Ondan sonra şu borçlarım var. Umutsuz. Karım benden ayrılmak üzere. Ve diyorlar ki seninle neden dertleşiyorum bilmiyorum ama içimi döküyorum sana. evet, çayın işi var. ama ben biliyorum. Tanrı'nın varlığı bizimle olduğu için bizi farklı kılıyor diğer uluslardan, diğer kişilerden. Ve bizde bir farklılık var, bir tuhaflık var aslında. Bunu biliyoruz. ama ve insanlar bunun ne olduğunu bilmiyorlar ama onun etkisinin farkındalar. Ve aynen öyle misafirlerimiz buraya gelince her zaman onlara soruyorum, yani nasıl buldunuz, ibadetimiz nasıldı falan. Diyorlar ki senin Türkçen berbat ama ondan başka her şey güzeldi. ama şöyle diyorlar normal, yani kendimi ilginç hissettim. Manevi açısından yoğundu. Bunları duydum. Yani iç huzurum yerine geldi diyorlar. Ve aslında evet, Tanrı'nın huzuru, Tanrı'nın varlığı bizi farklı kılacak. Değil mi? O yüzden toplantılarımızda kutsal ruhun varlığına can atıyoruz, değer veriyoruz. Ruhun etkinlikleri görünce seviniriz. Yani birisi geçen hafta birisi bilinmeyen bir dille paylaşıyor. Başka bir kişi çeviriyor. Bir kişi doğaçlama bir ilahi söylemeye başlıyor. Burada çocuklar yani gurultu yapıyorlar. Başka bir kişi gördüğü bir resmi, gördüğü bir görümü, bir rüya paylaşıyor. Yani bunlara can atıyoruz. Çünkü ne demek? Demek ki Tanrı diri. Bu diri bir ilişki, ölü bir din değil. Ve Tanrı aramızda yaşıyor ve çalışıyor ve konuşuyor. Ne yazık ki bazı kiliselerde bu tecrübeler yaşanmıyor, beklenmiyor. Biz Musa ile özdeşleşiyoruz. Eğer varlığın bize eşlik etmeyecekse bizi buradan çıkarma. Yani o kadar önem veriyoruz ona. Tanrı'nın varlığına. Ve Tanrı Musa'nın duasına karşılık verdi. Şimdi birkaç ayet daha okuyacağız. 34. bölümü 4. ayet. Mısır'dan çıkış 34:4. Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. Rabbin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı. Taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı. Rab bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Rab olarak duyurdu. Musa'nın önünden geçerek ben Rabbim dedi. Ben Yahve'yim dedi. Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. O zaman Musa dua etti, yani görkemini göster bana. Senin varlığını hissetmek istiyorum. Ondan sonra ertesi gün erkenden kalktı. Diyor ki iki taş levha kesti. Tamam, neyle kestiğini bilmiyorum. Makasla mı? Yani iki taş levha kesti hemen. Güçlü bir adammış. Ondan sonra dağa çıktı. Rab'e görüşmeye gitti. Tamam mı? Ve Musa bir beklentiye sahipti. Taş levhaları kesti ve dağa çıktı. Yani hazırdı. Rab bana konuşacak bugün. Onu kaydetmek istiyorum. Biz de bir beklentiye sahip olalım. Tamam mı? Yani kiliseye geldiğimiz zaman, dua ettiğimiz zaman, yaşam gruplarımıza gittiğimiz zaman, önümüzdeki perşembe akşam herkes gelecek burada saat 8'de dua toplantımız için. Yani gelmeden önce Rab'e sormamız gerekiyor. Tamam. Yani bana konuşacak mısın? Kalplerimizi hazırlayalım. Sakinleştirelim. Ya Rab, benim aracılığımla paylaşılacak bir şey var mı? Diye. Yani burada bir kişi bir ayet okudu. Başka birisi bir resim paylaştı. Yani Rab bizi de kullanmak istiyor birbirimizi teşvik etmek için. O zaman gelmeden önce kendini hazırla. Ya Rab, bana konuş. Bana bir şeyler ver ki onu paylaşayım diye. Ve ben mesela tek başıma dua ettiğim zaman her zaman yanımda bir defterim var, elimde bir kalem. Çünkü Rab bana konuşacak. Ve onu kaydetmek istiyorum. Taş levhaları yok ama normal bir defter var. Ama hazırım. Yani Rab bana konuşsun diye. Tamam mı? Biz de Musa gibi bir beklentiye sahip olalım. Ve dua için vakit ayırmak önemli. Yani Musa burada sabah erkenden kalktı ve gitti. Musa'nın işi çoktu. 2 milyon kişiyi yönetiyor. Ama sabah erkenden kalktı, bir dağa çıktı. Yani adam acayip. Ama İstanbul yaşamının çok yoğun olduğunu biliyorum. Herkes yapısına göre ve programına göre vakit ayarlasın ama kaldı ki hepimiz dua için vakit ayırmamız gerekiyor. Çünkü planlamadan hiçbir şey olmaz, değil mi? Ben normalde sabah erkenden kalkıyorum dua etmek için. Ve o zaman tercih ediyorum. Neden? Çünkü benim en verimli, en üretken zaman odur. Biliyorum İstanbulluysan bence senin en üretken zaman sabah 1'de, sabah 2'de değil mi? İstanbul öyle. Ama Rab'be en iyisini vermek istiyorum. Mitch daha önce dediği gibi vakitle ilgili aynı şey doğru. Ve Rab'bin taze varlığını almadan ben güne başlamak istemiyorum. Nasıl dua ediyorum ben? Şöyle, benim kullandığım malzemeler şunlar. Yani ilahi söyleyerek tapıyorum. Tamam mı? Now, erkenden kalkıyorum. Bir apartmanda yaşıyoruz. Gitar çalmıyorum o saatte. Ama ilahi söyleyerek Rab'be tapmak istiyorum. Çünkü yüreğimi açıyor. Yüreğimi döküyorum Rab'be. Onun güzelliğine bakmak. Yani hemen, eğer hemen Rab'den duayla istemeye başlarsam sadece kendime bakıyorum ama Rab'be gözlerimi kaldırmak istiyorum. İlahi söylüyorum. Tamam mı? Ben de şu ruhsal armağan var ya, bilmeyen dillerle dua etmek. Ben onu çok kullanıyorum, o armağan dua ettiğimde. Çünkü bana yardımcı olur. Kutsal ruh geliyor, bana yardımcı olur duada. Hem de Tanrı'nın sözünü okuyorum tabii ki de. Ama gelişi güzel bir şekilde değil, düzenli bir şekilde. Çünkü bu bir hikaye, belli bir başlangıcı var, belli bir sonu var. O zaman sadece ayet ayet seçerek okumuyorum. Tamam mı? Ve Tanrı'nın sesini dinliyorum. Acaba Rab bana bir şey diyecek misin diye. Ve onu yazıyorum. Ve duayla istiyorum. Ailem için, kilise için, İstanbul için, dünya için. Dua edilecek çok şey var değil mi? Ve her gün bunların hepsini yapıyor muyum? Hayır. Çünkü çocuklarım erken kalkıyorlar ve kahvaltı istiyorlar. Ama bu bir ilişki. Tamam mı? O zaman her zaman kalıplaşmış bir şekilde olmayacak. Bu bir ilişki. Bir din değil. Ama bu disiplinlerim olmadan, bu düzenim olmadan ilişki diye bir şey kalmayacak. Evlilikte aynı şey. Tamam. Aşıkız. Ama disiplin de olmalı gerekiyor. O kadına bakma. Belli bir düzen olması gerekiyor. Ve Rab kendini Musa'ya bir kez daha Yahve olarak tanıttı. Ve ne dedi? Ben Rab'im dedi. Rab, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık bir Tanrı. Bu kutsal kitap boyunca süregelen bir nakarat değil mi? Yani her zaman bunu buluyoruz. Ve bunları tek tek alacağız şimdi. Birincisi Rab acıyan. Tanrı merhametlidir. Umursamaz değil. Ha, zorluk çekiyorsun. Geçmiş olsun. Deyip geçen bir Tanrı değil. Rab acıyan. Bizimle ilgileniyor. Merhamet etmek ne demek? Hak ettiğinizi vermemek demek. Tamam mı? Adalet demek bunu hak ettim aldım. O adalet. Merhamet bunu hak ettim ama almadım. Çünkü Rab beni bağışladı. Merhamet. Bu Tanrı için sadece yapılacak bir iş değil. Tamam mı? Yani sanki köşede bir bayi var, bir dükkanı var. Orada ya ben bir paket sigara istiyorum, ben merhamet istiyorum, buyurun. Sırada kim var? Öyle bir şey yok. Tanrı acıyan, hisseden, acılarımıza ortak olan. Yakından biliyor bizi. Kendisi de çekti. İsa Mesih geldi. Neden geldi? Haksızlık gördü. Reddedildi. İhanete uğradı. Mahzun olmasına rağmen hüküm giydi. Fiziksel acıları çok aşırıydı. Ve ölümü bile tattı. Ya o da senin acılarını bilmez mi? Hissetmez mi? Haline acımaz mı? Tanrı hisseden, acıyan bir Tanrı. Tamam mı? İkinci kelime burada, lütfeden. Şimdi adalet ne demek? Hak ettiğimi aldım. Merhamet ne demek? Hak ettiğimi almadım. Lütuf ondan ziyade ve hak etmediğimi aldım. Rab bizi sadece bağışlamakla kalmayıp bize lütfetti, bize bir şeyler verdi. Ondan ziyade günahkarız hepimiz. Hak ettiğimiz şey cezalandırılmaktır, değil mi? İsa yerimizde cezalandırıldığı için merhamet edildik. Günahlarımız bağışlandı. Ondan ziyade Mesih'te de lütuf aldık. Sadece affedilmekle kalmayıp lütfedildik. Tanrı'nın çocukları olarak evlat edildik. Bize sonsuz yaşam verildi. Onurlandırıldık. Bize yeni bir kimlik verildi. Yeni bir hayat verildi. Yeni bir başlangıç, yeni bir umut. Biz Tanrı'nın halkına dahil olduk. Bize bir miras verildi. Lütuf üstüne lütuf, değil mi? Dalga üstüne dalga. Kutsal Ruh armağanını aldık. Cennete bir yerimiz olacak. Dünyada bir görevimiz olacak. Yani Tanrı'nın varlığını hissedebiliriz. Yani bunlar hepsi kocaman ayrıcalıklar. Şimdi Pavlos bu kavramı İbranice'de Grekçe'ye çevirdiği zaman bu kavram için belli bir kelime seçmek zorunda kaldı. Tamam, Greklere bunları anlatacağım. Hangi kelime seçeyim acaba lütuf ifade etmek için? Ve seçtiği kelime charis. Tamam mı? Ondan karizmatik mesela geliyor. Charis, Grekçe bir kelime. Aslında ne demek charis? Himaye demek, himaye etmek. Tanrı bize lütfetti demek, Tanrı bizi himaye etti demek. Himayesine aldı. Tamam mı? Şimdi küçük bir drama lazım bunu açıklamak için bence. O zaman şöyle yapalım. Bu Tanrı'nın evi olacak. Oh. Bak ne kutsal. Tamam, Tanrı'nın evi. Ve Tanrı bizi kendi evine, kendi himayesine almak istiyor. Bizi korumak için. Bizim için sağlamak için. Bizi kendi evine davet etmek istiyor. Tamam mı? Çünkü burada bu eve ait bütün onur bizim olacak. Bu eve ait bütün bereketler bizim olacak. Bu eve ait yaşam, kutsallık bize verilecek. Tamam mı? O zaman Tanrı bizi kendi evine davet etmek istiyor. Ama bir sorun var. Bu eve giremiyoruz. Çünkü kirliyiz. Çünkü günah işledik. Ve hiç kimse bu eve giremez. Buraya giren sadece bir tek adam var. O kim? Tanrı adamı İsa Mesih. O girebilir. Neden? Çünkü günah işlemedi. Çünkü temiz, kusursuz. O girebilir. O bu eve aittir. Tamam mı? Şimdi Tanrı bizi davet etmek istiyor. Bizi himayesine almak istiyor. Ama imkansız, gelemiyoruz. Ne yaptı? Aslında yaptığı şey Hristiyanlığın sırrıdır. Hristiyanlığın en merkezi, en görkemli şey. Şöyle yaptı. Mark, sen ağa kalkar mısın? Sen İsa olacaksın. Olur mu?
Olur.
Teşekkür. Çok naziksin gerçekten. Şimdi, İsa Mesih çarmıha gerildi. Evet. Tanrı ne yaptı bizimle? Tamam, sen Tanrı'nın evine girmek istiyor musun? O zaman gel. İsa'ya iman ederek İsa'yla bir oldun. Tamam mı? O zaman İsa'yla beraber sen de çarmıha gerildin. Manevi bir şekilde. İsa öldüğünde sen de öldün eski hayatına. Yani bir kişi Mesih'teyse yeni bir yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur. Sen de eski hayatına, eski günahkar, isyankar hayatına öldün. O iş bitti. Sen de İsa'yla beraber çarmıha gerildin o eski hayata. İsa Mesih gömüldüğünde sen de vaftizde onunla beraber gömüldün. Tamam mı? Ve İsa Mesih ölümden çıktığında diriliş bayramında sen de onunla beraber yeni bir hayata dirildin. Tamam mı? Ve şimdi İsa Mesih'le birleştin. Tek oldun. Ve ne oluyor? Şimdi yapışmışsınız gibi ve ben seni görünce aslında İsa Mesih'i görüyorum. Ve Tanrı oğlunu kabul eder gibi seni kabul ediyor. Tanrı oğlundan hoşnut olduğu gibi senden hoşnut kalıyor. Tanrı oğluna davranır gibi sana davranıyor. Ve oğlunun girme hakkına sahip olduğu gibi sen de girme hakkına sahip oldun. Ve Tanrı'nın himayesine geliyorsun. Tamam mı? Başka iman etmek isteyen var mı? Rabbi İsa'ya. Siz oturabilirsiniz. Ama zaten oturuyorsunuz. Ama aslında lütfedilmek o anlamına geliyor. Tamam mı? Tanrı'nın himayesine gelmek. Tanrı tarafından himaye edilmek. Ve çok önemli. Neden? Çünkü dünya yakında yargılanacak. Ve dışarıda kalan herkes mahvolacak. Günahlarının sayesinde. Tanrı'nın biriktirdiği gazabı dünyanın üzerine dökülecek yakında. Ve sadece buraya gelenler kurtulacak. Dışarıda kalanlar mahvolacak. Yani Nuh'un gemisi gibi. Aslında Nuh'un gemisi bunun bir semgesidir. Yani girenler kurtulur, girmeyenler mahvolur. O zaman müjde şu ki sığınacak bir ev var. Bir ev var. Saklanacak bir ev var. Ve şöyle bir davet var herkes için. Bu eve girin. Çünkü buradaysan kurtulursun. Dışarıda kalırsan mahvolursun. O zaman Tanrı bizi Mesih'le birleşerek bize lütfeder ve kurtulur. Müjde o. Ve görüyoruz ki Tanrı tez öfkelenmeyen. Yani Tanrı kadar sabırlı birisi olur mu? Olmaz. Adem ile Havva'nın ilk işledikleri günahtan itibaren günahkarları cezalandırmadı. Onların bizim hak ettiğimiz cezayı biriktirdi. Bu bir yanda. Biriktirdi. Ki oğlunu gönderene kadar. Ve o zaman o bütün biriktirdiği öfkeyi, gazabı oğlunun başının üzerine döktü. Bizim yerimize. Biz yargılanmayacağız Mesih'teysek. Ve Tanrı hala sabretmektedir. Farkında mısınız? Oğlunu ikinci defa göndermeyi sabrediyor. Bazen dünyaya baktığımız zaman, haberi izlediğimiz zaman, ya tez gel Rabisa diye dua etmek istiyoruz. Yani dünya öyle çürümüş, öyle çaresiz olduğu için. Ne olur bizi bekletme, gel de bu iş bitsin artık diye dua etmek istiyoruz. Çünkü İsa Mesih ikinci defa geldiğinde her şey bitecek o gün. Her şey bitecek o gün. Ama söz diyor ki, bazıların düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Tamam mı? Yani daha çok kişi kurtulsun diye bekliyor. Daha çok evine girsin diye bekliyor. Türkiye kurtulsun diye bekliyor. Düşünsenize, eğer bu sene İsa Mesih geri gelirse Türkiye için iyi olmaz. Çünkü imanlı sayısı çok az. Henüz birkaç imanlı Türk var. Fakat son gün bize belirtildiğine göre Yuhanna son gününü bir görümde gördü. Ve o gün hakkında yazdı. Ve şöyle dedi. Bundan sonra gördüm ki her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden oluşan kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve kuzunun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giymişti. Ellerinde hurma dalları vardı. Yüksek sesle bağırıyorlardı. Kurtuluş tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgürdür. Tamam mı? Şimdi bu akşam Galatasaray-Fenerbahçe maçı vardır. Ben o maça gitmiyorum ama anladığım kadarıyla bağıracaklar yüksek sesle. Demek ki Türkler yani avazı çıktığı kadar bağırmayı biliyorlar. Hatta seviyorlar değil mi? Maça gidersen bunu görebilirsin. Ve burada diyor ki o günde her milletten, her ulustan bir kalabalık olacak ve onlar bağıracaklar. Kurtarış tahta oturan Tanrımıza ve kuzuya özgürdür. Bağıracaklar. Türk milletinden o kalabalık henüz oluşmamıştı. Girmemişti Tanrı'nın evine, himayesine, lütfuna. Hala dışarıda kalıyorlar. Günahlarından ötürü her ülkede olduğu gibi. Onların haberi bile yoktur. Ceza gelecek diye, sığınacak bir ev var diye. Haberi yaymak lazım. Çünkü sadece Türkiye değil, ya Kazakistan, ya İran, ya Özbekistan. Kim girecek? Vakit kısa. Zaten vakit kısa olduğunu Sagopa Kaşmer bile biliyor. Şimdi o bizimle paylaşmak istedi bugün ama gelemedi. Sagopa Kaşmer bizim rapçimiz. Ama şey paylaşacak.
Bebeğim dayan, sabır gerek, yolun uzun, vakit kısa, ölüm yakın, Tanrım ona acı, sebep sonuç, gecen hüzün, dayan, sabır gerek, yolun uzun, vakit kısa, ölüm yakın, Tanrım ona acı, sebep sonuç, gecen hüzün, dayan, sabır gerek, yolun uzun, vakit kısa.
Ya o biliyorsa biz de bilmemiz gerekiyor. Vakit kısa ama Tanrı tez öfkelenmeyen bir Tanrı. Bekliyor. Tanrı ne acelesi ne de gecikmesi vardı. Tanrı sabrediyor. Her şey onun mükemmel tasarısına göre yerine getiriyor. Merak etmeyin, beklemeyin. Başlangıçtan sonu bilen Rab'dir. Şimdi diyor ki sevgisi engin. Bir Tanrı. Sevgisi geniş. Tamam mı? Herkes dahil. Yani sevgisi dar olsaydı sadece birkaç kişi kurtulurdu. Sadece VIP kişiler. Ama Tanrı'nın sevgisi geniş. Herkese uzanır. Sana bile uzanır. Ve Tanrı sadık bir Tanrı'dır. Vaatlerine sadık. Kişiliğine sadık. Tamamen güvenilir. Tamamen değişmeyen. Özü, sözü bir. Kendini bizlere nasıl tanıtıysa öyledir. Öyle bir Tanrımız var. Tamam mı? O zaman bu ayet hep beraber okumamızı istiyorum. Ayağa kalkalım. Ve 6. ayet, Rab acıyan lütfeden o ayeti hep beraber okuyacağız yavaş yavaş. Ve bu hem bizim tapınmamız olur, hem bir dua olur, hem de yani derin derin bir düşünme olur. Tamam mı? Hep beraber okuyalım benim. Ben Rab'im dedi. Rab acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. Amin. Dua edelim.